bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hangi Batı? Anılar ve Acılar. Atilla İlhan. Bilgi Yayın Evi. 2. Basım. Ağustos 1976. Okuyan İsmail Emre Ülker. Bütün aydınlarımızca Batı sorununun yeniden söz konusu edildiği bugünlerde uzun yıllar Batı'da yaşamış bir ozanımız Atilla İlhan, kendi görüş ve değer yargılarını bir sanatçı titizliğiyle kaleme aldığı bu anılarında yansıtmıştır. Yazar kitabının bir yerinde şöyle demektedir. Lisede Sofokles okuduk, klasik Türk musikisine sövmeyi, divan şiirini hor görmeyi, buna karşılık devletin yayınladığı kötü çevrilmiş Batı klasiklerine körü körüne hayranlık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan, Leonardo'dan daha önemsiz, Mevlana Dante'den küçüktü. Itri ise Bach'ın eline su dökemezdi. Aslında kültür emperyalizminin ilmini kendi elimizle boynumuza geçiriyorduk. Ulusal bileşim arama yerine hazır bileşimleri aktarmak hastalığımız tepmişti. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, Sayfa 140-141. Bozuk zihniyetli milletlerde ekseriyet-i azime başka hedefe, münevver denen sınıf başka zihniyete maliktir. Bu iki sınıf arasında zıddiyet-i tamme, muhalefet-i tamme vardır. Münevveran-ı kitle-i asliyeyi kendi hedefine sevk etmek ister. Kitle-i halk ve avam ise bu sınıfı münevvere tabi olmak istemez. O da başka bir istikamet tayinine çalışır. Sınıfı münevver telkinle, irşatla kitle-i ekseriyeti kendi maksadına göre ikna muvaffak olamayınca başka vasıtalara tevessül eder. Halka tahakküm ve tecebbüre başlar. Halkı istibdatta bulundurmaya kalkar. Artık burada asıl tahlili noktaya geldik. Halkı ne birinci usul ne de tahakküm ve istibdatla kendi hedefimize sürüklemeye muvaffak olamadığımızı görüyoruz. Neden? Arkadaşlar, bunda muvaffak olmak için münevver sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında tabii bir intibak olmak lazımdır. Yani sınıfı münevverin halka telkin edeceği mefkureler halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Halbuki bizde böyle mi olmuştur? O münevverlerin telkinleri milletimizin umku ruhundan alınmış mefkureler midir? Şüphesiz hayır. Münevverlerimiz içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat umumiyet itibarıyla şu hatamız vardır ki, tetkikat ve tetebbuatımıza zemin olarak alelekser kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi ananelerimizi, kendi hususiyetlerimizi ve kendi ihtiyaçlarımızı almayız. Münevverlerimiz belki bütün cihanı, bütün diğer milletleri tanır, lakin kendimizi bilmeyiz. Münevverlerimiz milletimi en mesut millet yapayım der. Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der. Lakin düşünmeliyiz ki böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için saadet olan şey diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şerait birini mesut ettiği halde diğerini bedbaht edebilir. Onun için bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim. Lakin unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Milletimizin tarihini, ruhunu, ananatını sahih, salim, dürüst bir nazarla görmeliyiz. İtiraf edelim ki hala ve hala münevveranımızın gençleri arasında halk ve avama tetabuk muhakkak değildir. Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak, yürümeye başlamadan evvel bu iki zihniyet arasındaki tetabuku tevlit etmek lazımdır. Bunun için de biraz avam kitlesinin yürümesini tacil etmesi, biraz da münevverlerin çok hızlı gitmesi lazımdır. Lakin halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok ve daha ziyade münevverlere teveccüh eden bir vazifedir. Mustafa Kemal Atatürk, Konya Gençleriyle Konuşma, 20 Mart 1923. Ön söz yerine. Bizdeki batılcılıkta anlaşılan şey, Türk evrimini çağdaş uygarlığa uygun yönde geliştirmektir. Halbuki Avrupa'da ve Amerika'da batılılaşma ve batıcılık batı diplomasisine boyun eğme anlamına gelir. Bu yüzden onlara göre Kemalist devir batı aleyhtarlığı, Menderes devri ise batıcılık devridir. Batı diplomasisinden bağımsız olan bir batıcılık, batı dilinde batı düşmanı kötü bir ulusçuluk demektir. Niyazi Berkes. O kuşku Hasan'la tartışmaya başladığımızdan önce ama çok önce içime girmişti. ufak ufak Osmanlı mülkünü adına batıcılık denilen bir belanın batırdığını seziyor, ilericilik ve toplumculuk diye yine batılılaşmadan yana oluşumuzu doğrusu açıklayamıyordum. Çağdaşlaşma ile batılılaşma arasındaki farkı henüz bulamamış da olsam, Atatürk'ün yaptıklarıyla Tanzimat ve Meşrutiyet paşalarının yaptıkları arasında önemli bir ayrılık, ayrılık ne laf, önemli bir karşıtlık olması gerektiğini aklım kesiyordu. Kesiyordu ama bütün yaşıtlarım gibi iki yanlı koşullandırılmış olduğumdan durumu bir türlü gereğince değerlendiremiyor, bir türlü işin içinden çıkamıyordum. İki yanlı koşullandırma dedim, doğrudur. Atatürkçü olarak okul boyunca bir Atatürk sonrası Atatürkçülüğünün kalıbına sokmuşlardı beni. Çağdaşlaşma sorunu, çağdaş yöntemlerle ulusal uygarlık bileşimi yapmak diye değil, batılı kapitalist ülkelere benzemek diye anlatmışlardı. Bu yüzden geçmişimize burun kıvırıyor, kendimizden olanı küçümsüyor, batıcılığı herkes gibi ben de batılılara öykünmek diye alıyordum. Toplumcu olarak durum daha da kötüydü. 30 yıllarından başlayarak dogmalaşmış bir sosyalist öğreti, ulusal ve kişisel bileşim olanaklarını a priori olarak zaten yok etmiş, başarılı toplumculuğu, belirli, doğruluğu önceden başkaları tarafından saptanmış bir standarda uymak olarak önümüze koymuştu. Bir tuhaf, bir ağlatası sonucu vardır bunun. İkisi de bileşimci değil, öykünmeci olduklarından gardırop Atatürkçüsüyle Stalin komünisti akla hayale gelmedik bir yerde buluşurlar. Önerdikleri kurtuluş reçeteleri ulusal değildir, kapmadır. Yaratıcı ve özgün değildir, kopyadır. Birininki batıdan kopya, ötekininki doğudan. Hasan'la bu sorunları ne kadar tartışmışızdır. Bazen dalıyorum, karın soğuk bir yalnızlık ürpertisi halinde uçuştuğu eski bir İstanbul akşamındayım. Suna Pastanesi'nden çıkıp Kırağı sokağındaki Kırağı apartmanına doğruluyoruz. Soluklarımız kirli beyaz bir kar karanlığına duman duman yazılıyor. Hasan'ın eski kitaplar, yırtık müsveddeler, acı hayal kırıklıkları ve çocukluk özlemleriyle dolu odasında baş başa yemek yiyerek kim bilir saat kaçlara kadar bunlardan söz edeceğiz. Ya da yazmış da cennet bahçesindeymişiz. Savaş ertesi İstanbulluları Marmara'ya karşı buzlu çikolatalarını ve baygın Rum müziğini içiyorlar, hem de çıtırtılı tartışmamıza uzak uzak figüranlık ediyorlar. Ya da bir ara fena dadandığımız tepe başındaki o masaları beyaz pike örtülü akşamüstü kahvesindeyiz. Önümüzde Camus'un baş kaldıran insanı Fransızcadan yarım yamalak sökmeye uğraşıp tartışmamızı üretiyoruz. Benim altını çizdiğim şu. Neden şu endüstrileşmenin adını bir türlü koyamamışız? Batılı bir ülke için ilerlemek, gerçekte endüstrileşmek demek, batılılaşmak diye ayrıca bir sorunu yok. Bizim ikisini birleştirişimiz, daha doğrusu endüstrileşmenin anlamını 200 yıl kavrayamayıp da işin sadece uygarlık yönüne bakışımız neden? Bir de Hasan'dan öğrendiğim var. Yalnız endüstrileşme ile batılılaşmayı karıştırmıyoruz ki, bir de uluslaşma ile her ikisini karıştırıyoruz. Türk, 19. yüzyıl sonunda Osmanlı'nın içindeki yerini anlıyor. Nasıl öteki Osmanlı etnik grupları İstanbul'a savaşmak pahasına ulusal bağımsızlıklarına gidiyorlarsa, o da öyle yapacak. Osmanlı içinden Türk ulusunu ve devletini çıkaracak. Fakat bunu batılılaşmakla karıştırıyor. Daha başlarken sömürgeleşmek tehlikesine atıyor kendini. Bu karıştırmanın ne demeye geldiğini yıllar sonra Fransız sömürgeciliğinin Afrika'da yetiştirdiği siyah aydınları dinlerken çok daha iyi anlamayacak mıyım? Senegalli Diop, taş gözlüklerinin arkasında basbayağı devleşen gözlerinin gök mavisi akını üstümüze döke döke ne diyordu? Sömürgeci bu, sömürdüğü ülkeyi uygarlaştırıyorum der. Bunu o ülkeye kendi kültürünü ve teknolojisini aşılayarak yapar. Öyle ki sen bağımsızlığını elde ettiğin anda birdenbire ekonomik ve kültürel olarak kıyamete kadar ona bağlanmış olduğunu fark edersin. Üstelik bu arada ulusal kişiliğini yitirdiğinden bir uşağın efendisine bağlılığına benzeyen bir bağlılıktır bu. Hasan tartışmalarımızda bir Atatürk parantezi açıyor muydu hatırlamıyorum. Açmayabilir, zira o sıralarda Mustafa Kemal'i incelememiştik. Çok üstünkörü olarak ele alır, ulusal bağımsızlığı kurtardıysa bile asıl önemli olan şeyi, sonradan Ecevit'in altyapı devrimleri diyeceği toprak reformu ve endüstri devrimini yapmamakla suçlardık. Bu bakımdan Tanzimat'tan günümüze kadar uzayan yanlış batılılaşma akımının önderleri arasına onu da katmış olabiliriz. Sonraları, 53-54 yıllarında mıydı? Ben sorunu şöyle özetlemeye çalışıyordum. Tanzimat ve sonrası bize Batılıların önerdiği ve denetlediği bir batılılaşma düzenidir. Bu düzen imparatorluğu batırmıştır. Çünkü endüstrileşmeyi sağlayan değil engelleyen bir tutumu içermektedir. Mustafa Kemal hareketi bir kere emperyalist batıyla dövüşerek oluşuyor. Eylem planında batıcı bile değil. batıcılığı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için sonradan belirleniyor ki bu da teknolojik ve kültürel bir sorun. Yalnız burada Mustafa Kemal'i uluslaşmak sürecini yanlış anlamakla suçlayamayız. O batılılara öykünen bir Türk ulusu düşünseydi ne tarih kurumunu kurardı ne de dil kurumunu. Kafası besbelli bir bileşim sancısıyla rahatsızdı. Bu bileşimin öğelerini Türk tarihi ve dilinde bulmaya çalışıyordu. Bulabilmiş midir? Tam sayılmaz. Bunda zafer sonrası hayatının çok kısa sürmesi, 15 yıl bile değil kadar çevresindeki entelektüel kadronun yetersizliği de etkili olmuştur sanırım. Örnek mi? Falih Rıfkı'nın bir yazısını hatırlarım. Yugoslavya işlerine bir yolculuğunu anlatır. Uzaktan kuleleri, sis arasından seçilen görkemli binaları, sağlam ve oturaklı haliyle alafranga bir şehir ufak ufak belirmektedir. Müslüman çoğunluğun bulunduğu bir Bosna şehridir bu. Falih Rıfkı, işte diye düşünür. Avrupalı Türk'ün şehri böyle olmalı. Şehre girince gördüklerinin Hristiyan mahalleleri olduğunu fark edecek, Müslümanların Anadolu işi köhne evlere benzer evlerde yaşadığını görüp üzülecektir. O ki o kadronun en akıllılarındandır ve gerçekte Türkçüyüm der. O bile Türk şehrini kendi özellikleri içerisinde düşünemez de Avrupa'nın kendine bulduğu üslup içinde düşünür. Aksi çıkınca da dertlenir. Bu kadro önerse önerse Mustafa Kemal'e İtalyan ceza yasasını, İsviçre kod sivilini çevirmeyi önerebilirdi. Kim ne derse desin, ben hanidir Atatürk'ün biz bize benzeriz sözünü, biz bize benzemeliyiz diye anlıyorum. Okuduğum onca metninden çıkardığım anlam bunun böyle olmasını gerektiriyor. Cumhuriyetin batılılaşması o tarihte en yüksek uygarlık düzeyini batılı ülkeler temsil ettiği için bir batılılaşmaydı. Ve bundan Atatürk'ün anladığı şey Niyazi Berkes'in pek güzel işaret ettiği gibi Türk evrimini çağdaş uygarlığa uygun yönde geliştirmekti. Buysa elbette endüstrileşmek anlamına geliyordu. Mustafa Kemal'in eylem programında endüstrileşmenin ve toprak reformunun olmadığını kim ileri sürebilir? Her ikisini de yapmak istiyordu. 10 yıl içinde kendi çapında bir endüstrileşmeyi gerçekleştirmiş, toprak reformunu ölünceye kadar her meclisi açış söyleminde istemiş durmuştur. Fesi çıkartıp şapka giydirecek yerde önce toprakları dağıtsaydı diyeceksiniz. Anti-emperyalist savaşı Anadolu eşrafının da desteğiyle kazanmış bir önder için birkaç yıl içinde aynı eşrafın elinden toprağını almak kolay mıdır sanıyorsunuz? Hele emperyalistler bu arada Şeyh Said'i petrol bölgesinde baş kaldırmaya kışkırtmış, bu yüzden de içeride Mustafa Kemal için ağaların desteğini zorunlu kılmışlarsa. Cumhuriyet kuşaklarının dramı Atatürk sonrasında başlar. Çağdaşlaşmayı batılılaşma yapan sonrakilerdir. Hiç değilse müdafaa-i hukuk doktrinini ulusalcı içleminden soyanlar, dersaadet tipi kozmopolit bir batılılaşmayı Ankara'ya göçürüp Cumhuriyet'in resmi tutumu yapanlar onlardır. Avcıoğlu, yeni devletin ilk yıllarından itibaren Baba Ali'nin köhne kadrolarıyla Ankara bürokrasisini ele geçirdiğini yazıyor. Yalnız bürokrasi iyi mi? Kuvayi Milliye ruhunu da ele geçirip dağıtmışlar, devrimin ideolojisini şaşılacak bir çabuklukla yozlaştırmışlardır. Eğer bana ilkokuldan başlayarak emperyalistlere karşı Doğu ülkelerinin ilk kurtuluş savaşlarından birisini verdiğimiz, öteki mazlum milletlerin kurtuluşu için de savaştığımız öğretilse, ülkemiz geleceğinin gerçek üretici olan köylünün elinde olduğu endüstrileşmenin bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı tek kurtuluş dayanağımız olduğu belirtilse, acaba sosyalizm babalarına o kadar heyecanla sarılır mıydım? Çünkü Atatürk'ün kurtuluş programı, o milli siyaset diyor, en azından bir Bandung programıdır. Bir Bandung programı da hele 20 yıllarında ilan edilmiş olursa müthiş bir ileri atılım sayılmak gerekir. Hayır, bize bunları öğretmediler. Lisede Sofokles'i okuduk. Klasik Türk sanat musikisine sövmeyi, divan şiirini hor görmeyi, buna karşılık devletin yayınladığı kötü çevrilmiş batı klasiklerine körü körüne hayranlık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonardo'dan önemsiz, Mevlana Dante'den küçüktü. Itri ise Bach'ın eline su dökemezdi. Aslında kültür emperyalizminin ilmini kendi elimizle boynumuza geçiriyorduk. Ulusal bileşim arama yerine hazır bileşimleri aktarmak hastalığımız tepmişti. O kadar ki 2. Dünya Savaşı sonrasında batılı emperyalizmin örgütlü politikasını uygulamaya kendiliğimizden talip olduk. Stalin ve Berjan da haksız ve ahmakça istekleriyle bunu kolaylaştırdılar. Oysa bir kere yaptığımız batılılaşmak değildi. İkincisi, batı bizim sandığımız gibi değildi. Üçüncüsü, batının ulaştığı yer özenilecek bir yer değildi. Çoktan yıkılmış olan Pangaltı'daki eski High Life pastanesinin camlı bölümünde oturur, Kurtuluş'a geçen tramvayların asit yeşili çakıntılarını damıtarak civar masalardaki Rum kızlarına laf atardık. Hasan, soyu Giritli olduğu için Rumca bilirdi. Aydınlık yüzüne o anlarda konu veren bir haylaz aile çocuğu gülümsemesiyle onlara bir şeyler söyler, sonra gözünü kırpıp bana ''Dur bakalım'' diye fısıldardı. ''Olacak gibi. Şu mavilisi var ya, kuyumcu Angelidis'in kızıdır. Çok zengin bunlar.'' Ya da görünmez itirazları bastırmak için birden harlayıveren bir öfkeyle. Batılılaşmak dediğimiz ne? Önce onda anlaşalım. Bir ülkenin ticaret burjuvasisinin teknolojiyi ekonomiye uygulayarak endüstrileşmesiyle ulusallaşması değil mi? Kültür, bizim o sihirli değnek sandığımız, sözünü ede ede bitiremediğimiz eğitim bu altyapı üstünde yükseliyor. Oysa biz endüstrileşmeyi gerçekleştirmeden endüstriye, üstelik yabancı koşullar altında gerçekleşmiş bir endüstriye ait kültürü içimize aktarıp batılılaştık sanıyoruz. Bir evi çatısından yapmaya başlamak gibi bir şey. Bense sonraları mavi tartışmalarına temellik edecek, kendi kendime sanat konuşmalarını Paris'te DuPont kahvesinde yazarken, bir yandan Handi ise bulvara inen kar bulutlarını seyrediyor, bir yandan da sorunu kültür yönünden de eksik ve yanlış aldığımızı düşünüyorum. Cumhuriyet sonrası kültür ve sanat davranışlarımız, Cumhuriyet öncesine göre bir aykırılık taşımıyor ki. Edebiyat-ı Cedide de bir takım Fransız akımlarının kopyasıydı. Garip hareketi de. Sonradan buna bir de ikinci yeni kopyacılığı eklenecek, üstelik o dönem siyasal bakımdan Türkiye'nin neredeyse bağımsızlığını yitirdiği bir arayı vurgulayacaktı. Yalnız Atatürk'ün sağlığında ulusal diyebileceğimiz bir sanat davranışı var. Hececiler gerek içlem gerek biçim yönünden kendi güçlerince ulusal olanı vermeye çalışmamışlar mıdır? Bu da bir Atatürk parantezi açmanın zorunluluğunu gösteriyor. Peki batılılaşmayı ekonomik ve toplumsal bir çağdaşlaşma diye almayınca nasıl alıyoruz? Sinema, roman, gazete haberi ve radyo yorumundan kapma bir yeryüzü cennetine benzemek olarak. Değişme sürecine asıl olması gerektiği gibi ekonomik ve toplumsal kalkınma öncüleri değil de bürokrat aydınlar kılavuzluk ettikleri için batı kavramı Türk imgeleminde her şeyin en ideal olarak yaşandığı bir toplum olarak biçimleniyor. Her şey ama her şey doğuda kötü, batıda iyi. Onlar nasıl yapıyorsa biz de öyle yapmalıyız ki adam olalım. Oysa elin Japon'u çıkmış, hiçbir şeyini değiştirmeden, sadece ekonomik ve teknolojik gelişme sürecini kendi yapısında yaratarak batı düzeyini yakalamış, dibini kurcalayan yok. Biz hababam batı müziği dinliyor, çeviri roman okuyor, batılı gibi giyiniyor, bir türlü batılı olamıyoruz. Adamlar Japon gibi yazıyor, Japon gibi yaşıyor, Japon gibi ölüyorlar ama batıyı geçiyorlar. Japon'un yaptığını biz yapamamışız. Bizim yaptığımızı Afrika'daki eski Fransız ve İngiliz sömürgeleri de yapmışlar ama onlar da batılı olamamış. Ünlü Liton şirketi adına Ege bölgesinde incelemeler yapmaya gelen Profesör Lemarchand bana bir gün demiştir ki, transistör köye girdi mi bu iş oldu demektir. Bununla elbet endüstrileşmede belirli bir aşamaya ulaşmış olacağınızı anlatmak istiyorum. Endüstri batılı dediğiniz yaşama düzenini kendiliğinizden toplumunuza yerleştirecektir. Öyle olmuyor mu? Almanya'da olduğu gibi niye bizde de her şehirde sifon birası satan birahaneler yok? Türünden snobça bir sorunun karşılığını verebilmemiz için özel bira endüstrisinin kurulması gerekti. Yarın doğu şehirlerimizde bile o türden birahaneler görürseniz şaşmayın. Olayı ağır endüstri düzeyine yükselttiniz mi, Türkiye'nin gerçek batılılaşmasının formülü kendiliğinden ortaya çıkar. Türk köylüsünü adam gibi yaşatmanın yolu ona jandarma zoruyla okuma yazma öğretmeye kalkışmak değil, ona adam gibi yaşatacak endüstri koşullarını yaratmaktır. Okuma yazma zaten ardından gelir. Montaj bile olsa üç tekerlekli motosikletlerin taşımacılıkta kullanılmaya başlanması at arabacılığını nasıl ortadan kaldırıyor, izlemediniz mi? Bu endüstrileşme uygarlık bileşimini de kendisi getirecektir. Getiriyor bile. Şu yazdıklarım neyi deyimler sanki? Şu radyolarda Allah'ın günü dinlemeye başladığınız batılı ama Türk müzik, olgunlaşma enstitülerinin moda geçitlerinde gözünüze çarpan batılı ama Türk kılıklar, batılı Türk, batılı Türkiye'nin Türk bileşimine doğru gidiyor ama batı ulaştığı aşamadan memnun mu? Bence bu soru geleceğimizin en önemli cevaplarını çağırması gereken çok önemli bir soru. Nedeni de batının ulaştığı yerden artık memnun olmaması. Biz öyle bir yere özeniyoruz ki onlar yakınmaya başlamışlar. Kar helvasını icat eden onlar, beğenmeyen de. Marcus, tek boyutlu insanın Fransızca baskısına yazdığı ön sözde şuna benzer sözler söylemiyor mu? Endüstri kapitalizminin ileri konaklarında varlığın özel ve tüzel bütün boyutları evcilleştirilip bir hizaya getirilerek kapalı bir toplum yaratılıyor. Bu toplumda kapitalizmin önceki dönemlerinde birbiriyle çatışan karşıt güç ve çıkarlar çatışır olmaktan çıkarılmış, birbiri ve sistemin içinde sindirilmişlerdir. Ayrıca insancıl eğilimlere usturupla yön verilmesi, bu yönlerin istenildiği gibi ayarlanması da gerçekleştirildiği için bilinçaltının patlayabilir ve toplum dışı elemanları da toplumsal olarak kullanılabilir ve faydalanılabilir bir hale getirilmişlerdir. Bir kapalı toplum, bu toplumun ürünü tek boyutlu bir insan. Marcus'un bunu yıkmaktan başka çare yok dediğini elbette bir yerlerde okumuş olmalısınız. Hadi Marcus'un ne de olsa Marksistliği var. Peki ya Galbraith? Kapitalist toplumsal gelişme içinde Batı'nın Marx'a öngörülmüş bütün bunalımları atlattığını, bu bakımdan Marx'ın adam akıllı yanılmış olduğunu ileri süren John Kenneth Galbraith, o da biliyorsunuz Batı'da teknokratlar çağının başladığını, teknostruktür dediği dev örgütlerin yalnız piyasayı ve ekonomiyi değil işçiyi ve işvereni de denetim altına aldığını söylüyor, bolluk toplumu, Société de Laborance adını verdiği bu üretim ve tüketim toplumunun en büyük zaafını anlamsızlığında, saçma oluşunda buluyor. Tek boyutlu insan ve anlamsız toplum. Fakat en güzel Bertrand de Jouvenel'in dedikleri. Bizde pek adını bilen eden yoktur ama ilginç bir bilim adamı bu. O da çağımızda Batı'nın endüstri uygarlığıyla ulaştığı yerin pek de övünülecek bir yer olmadığını işaret ettikten sonra sorun diyor, aynı gelişmeyi izlemeden de mutlu olunup olunamayacağını bilebilmekte. Gelişmekte olan ülkeler, eğitimin uzunluğu, donatımın ağırlığı yüzünden yatırımın kişi başına çok pahalıya geldiği bir ekonomik modele özenmektense daha az güçlükle daha çok mutlu edecek başka yollar aramalıdırlar. Biz de bazı yanlarımızdan bizi zenginleştirirken bazı yanlarımızdan adam akıllı yoksullaştıran gelişme sürecimizi değiştirerek onlara bu konuda yardımcı olmalıyız. Öyle sanıyorum ki Bertrand de Jouvenel'in bu öğüdünü en can kulağıyla dinlemesi gereken ülkelerin başında biz varız. Meraklısı için notlar. Mustafa Kemal devriminin çerçevesini en ilginç çizenlerden birisi, ünlü İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee'dir. Benim Fransızcasından okuyabildiğim bir kitabında bu devrimi şöyle tanımlıyordu. Bir insan ömrü süresi içinde ve zorunlu olarak Rönesans'ın, reformun, 18. yüzyıl sonunda oluşan bilimsel ve entelektüel devrimin, Fransız devriminin ve endüstri devriminin gerçekleşmesi. Marcus'un bütün kitapları aşağı yukarı dilimize çevrildi ama okunduğunu, hele anlaşıldığını hiç sanmıyorum. Oysa o, onunla aşağı yukarı aynı kökenden gelen Adorno ve Wilhelm Reich'in 20. yüzyılı anlamamız için en zor ve en çetrefil çözümlemeleri ve bileşimleri deneyen düşünürler arasında bulunuyorlar. John Kenneth Galbraith, Keynes'ten sonra Batı'da yetişmiş en ilginç ekonomistlerden birisi sayılıyor. Bizde adamı pek tanıyan eden yok. En ünlü kitabı çevrilmediği gibi galiba adından söz eden de pek çıkmadı. Adamın ilginç yanı geleneksel kapitalizmin sonunu fakat aynı zamanda Marksizmin varoluş nedenlerinin ortadan kalktığını ilan etmesi.
Noyle'de bir pencere. 1. Yanlış hesap Paris'ten döner. Paris, 1960'lar. Genç bir ozan hatırlıyorum. Beyoğlu'nun artık bütün bir edebiyat kuşağınca bilinen malum pastanesinde yumruğunu göğsüne vura vura ben demişti Türk olmak istemiyorum. Çevremde gördüğüm her şey kızgın bir demir dehşetiyle etime yapışıyor. Sanatımla ve duygulanma gücümle başka ve batılı bir ortama aidim ben. Yanlış bilmiyorsam erkek değişli, iri ve serüvenci dizelerle başlamış, solukluya benzer bir delikanlı ozandı bu. Biraz Beyoğlu, biraz lanetli Fransız şairleri, biraz da isyancı tabiatı onu çarçabuk yedi. Ben o sözlerini hiçbir zaman unutmadım. Bir başkası, daha yaşlı, basbayağı ünlü, oldukça ipe sapa gelmez biri, bir Ankara birhanesinde üç aşağı beş yukarı buna benzer şeyler söylemiş. İçi sıra harçlar, Hristiyan duaları, Tevrat ya da İncil hikayeleri kımıldanan birkaç şiir okumuştu. Orhan Duru ve ben onu döve yazdık. Şimdi yıllarca sonra Paris gibi yabancı bir sanat gerçeğinin ortasında yaşarken bu iki örneği anımsamak niye? Yaşlanıyor muyum? Yoksa iki yıldır Fransız yiyip Fransız içerek çokluk dışarıda yaşayanların uğradığı şövenizm illetine mi bulaştım? Ne o ne de o. Tesadüf bu. İki ozanı birbirinden farklı koşullar altında Paris'te karşıma çıkardı. Hiç de memlekette konuştukları gibi konuşmuyorlardı. Birincisi Fransızların çıkar düşkünlüklerinden yakındı. Ortalama Fransızın sanat konusundaki nobran durumu onu ansızın ayıltmıştı. Bunlar diyordu, toplum olarak bizden geri ve kaba, anlaşılan ışıltılı bireyler çağ çağ görünmüş ve ünlerini dünyaya yaymış. İkincisi Türkiye'de öykünmeye uğraştığı kuyumcu şiltlerinin Paris'te çöpçüler dahil herkes tarafından ezbere bilindiğini, ozanlarının el üstü, gül üstü tutulduğunu sanırmış meğer. Gelip de değil, yalnız kendisinin, usta bellediklerinin bile iplenmediğini görünce düpedüz çarpıldı.